Din ve Medeniyet Ekseninde İslam Şehri. Profesör Doktor Mustafa Demirci. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. İslam ve şehir olgusu. Kur'an'ın ruhu temel olarak şehirli, antikabilevidir. Ayrıca İslam'ın 5 şartının düzenli bir şekilde yerine getirilmesi, göçebe değil yerleşik bir hayatı gerektirir. Kısaca şehir, inancın ve Müslümanca ideal yaşamın kalesi ve garantisidir. Bu zaviyeden bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim, İslam'ın bir toplum olarak ortaya çıktığı dönemde, Arabistan Yarımadası'nda yaşayan ve insanın ilk yerleşik hayata geçtiğinden beri çok az mesafe kat etmiş, asgari düzeydeki temel ihtiyaçlarını karşılamakta olan, doğal olarak bu sert ve tabiatla iç içe süren yaşantının içinde, bir takım insani hassasiyetlerin de az geliştiği bedevilerle kendi arasına bir çizgi koyar. Onun terminolojisi açıkça şehir hayatını ve ortamını yansıtır. Bedevileri anlatmak için Kur'an, El-Arap tabirini 13 farklı yerde kullanmakta, bunların 8'ine olumsuz bir anlam yüklemektedir. Aynı şekilde Hazreti Peygamber'in pek çok hadisi şerifinde de sık sık bedeviliği yeren ve dışlayan, buna karşılık cemiyet yaşantısını ve yerleşik hayatı öven, hatta yerleşik hayatın daha ileri bir aşaması olan şehir hayatının İslami bir yaşam için daha uygun ve elverişli olduğuna dair bolca vurgu bulmak mümkündür. İslami şehir hayatının en önemli prensibi olan namaz, cami veya mescitte yapılan bir ibadettir, toplu olarak kılınması teşvik edilmiştir. Bir bütün olarak yerleşik hayat tarzını gerektirir. Namazın kılınabilmesi için gerekli olan bazı şartlar, İslam şehirlerinin yapısını büyük ölçüde etkilemiştir. Dolayısıyla Kur'an ve hadis genel olarak göçebeliği değil, vahdaniyet anlayışı içerisinde bir Müslüman cemaat organizasyonuna dayanan bir şehir dinini temsil etmektedir. İslami bakış açısından şehirleşme süreci sadece askeri ve siyasi konuma bağlı gelişen sosyolojik bir süreç değil, fakat aynı zamanda İslam inancına dayalı bir ideadır. Çünkü İslamiyet esas yapısı, ibadet şekilleri ve öz değerleri itibarıyla bir şehir dinidir. Bundan dolayı İslam düşüncesinin değişik damarlarında da şehir hayatıyla ilgili, İslam'la şehirlilik arasında organik bir bağ kuran oldukça dikkat çekici teoriler geliştirilmiştir. Bu düşünürlerden en dikkat çekici fikirleri geliştirenlerin başında Farabi ve İbn Haldun gelmektedir. Farabi, insan topluluklarını sınıflandırırken ihtiyaç, dayanışma ve ahlaki yetkinliği gerçekleştirebilme imkanını bir ölçüt olarak daima göz önünde bulundurur. Buna göre insan toplulukları tam gelişmiş ve az gelişmiş olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tam gelişmiş olan topluluklar küçük, şehir, orta, devlet ve büyük, birleşik devletler diye üç gruba ayrılır. Az gelişmiş topluluklarda aile, sokak, mahalle ve köy olmak üzere dörde ayrılır. Farabi'ye göre en yüce, iyiye ve en son yetkinliğe şehirden daha iyi bir toplumda ulaşılamaz. Bu şehrin belli bir gayesi olmalıdır. Bu gayede Allah'ın maksadını taklit olmalıdır. Şehir düzeyinde bir toplum olmadan insanın yetileri ve aklı gelişmemekte. Buna bağlı olarak da ahlakı olgunlaşamamaktadır. İslam eski dünyada yayılırken yayılışına bir dizi şehrin kurulup gelişmesi eşlik etti. Bir anlamda İslam'la şehir eş anlama geldi. Sasani ve Bizans dönemine göre İslami dönem, şehirlerin gerek sayısı gerekse hacmi bakımından daha ileri bir düzeyi gösterir. İslami dönemde kurulan şehirlerle İslam öncesi İran coğrafyasında kurulan şehirlerin topografik yayılımıyla ilgili yapılan bir karşılaştırmada, İslami dönem şehirlerinin İslam öncesi şehirlerine nispetle daha geniş alanlara yayılmış olduğu görülmüştür. Abbasilerin 760 yılında kurdukları Bağdat, İslami dönemde kurulan en büyük şehirlerin ortalamasından 2,5 kat daha büyük bir hacme sahipti. Bağdat'tan sonra o dünyanın en büyük ikinci şehri olan Bizans başkenti Konstantiniye ile 9. yüzyılda karşılaştırıldığı zaman Doğu Roma başkenti Konstantiniye 1500 hektarken Bağdat 7000 hektar alanı ve 800 bin nüfusuyla her bakımdan Konstantiniye'nin 5 katı büyüklüğündeydi. İslam 610 yılında Mekke'de doğdu. 632 yılında Medine'de siyasi ve toplumsal bir hüviyet kazandı. Takriben bir asır içerisinde yerleşik medeni dünyayı fethetti. Fetihler sadece askeri bir harekatla sınırlı kalmadı. Aksine fetihleri bir şehirleşme dalgası takip etti. Hazreti Peygamber'in sahabeleri önderliğinde gerçekleştirilen fetihlerde ilk Müslüman liderler, başta Hazreti Ömer olmak üzere hakimiyeti altına aldıkları bölgelerdeki şehirleri tahrip etmediler. Aksine bir taraftan onları şenlendirirken, Aynı zamanda çölden fetihler için çıkarılmış olan Bedevi kabileleri tekrar çöle ve Bedeviliğe dönememesi için yeni kurdukları garnizon şehirleri iskan ederek medenileştirmeye çalıştılar. Her ne kadar Hazreti Ömer zamanında kurulan Basra, Küfe, Fustat, Musul gibi şehirler askeri amaçlı olarak kurulmuş görünse de bu garnizon şehirlerin kurulmasındaki uzun vadeli hedefler daha yeni Müslüman olmuş Bedevi Arap kabilelerini tekrar çöle ve Bedeviliğe döndürmemek, tam aksine İslam'ın ideal insan tasavvuruna uygun olarak söz konusu Bedevileri medenileştirmek maksadıyla kurulmuşlardı. Başlangıçta yeni Müslüman olmuş kabileler yerleştirildiğinden uzunca bir süre bu şehirlerde ideal manada şehirli bir hayat tarzının geliştiğinden bahsedilemez. Başlangıç dönemlerinde en az yarım asır şehirlerin havasına Bedevi kabilevi karakter ağır basmıştır. İbn Haldun'un bu şehirlerin Bedevi karakterli şehirler olduğunun ısrarla altını çizmesi bu özelliğinden dolayıdır. Hatta onların Bedevi özelliği, kabileciliğin ve bunların üzerine oturan hizipçiliğin gelişmesine de zemin hazırlamıştır. Bu yüzden onların medenileşme süreci çok sancılı geçmiştir. İlk dönem İslam tarihindeki bütün hizipleşmelerin, isyanların, iç çatışmaların bu şehirlerden çıkmış olması bu büyük değişimin sancılarıdır. Elbette İslam tarihinin bu fetihler çağında toplumsal düzeyde kurulan ilişkiler ekseninde başlayan, şehirlerdeki kültürel mayalanma daha sonra boy veren İslami kültürün özünü ve temelini teşkil etmiştir. Devam eden bu süreç özellikle 8. asrın ortalarında yeni bir aşamaya gelmiştir. Dikkatlice incelendiği zaman 8. asrın ikinci yarısında Emevilerden sonra ortaya çıkan Abbasiler, Endülüs Emevileri ve İdrisiler olmak üzere 3 yeni devlet ortaya çıkmıştı. Tam da bu dönemde Abbasiler 760 yılında Bağdat'ı kurarlarken, İslam dünyasının en batısında Endülüs Emevileri ise asırlarca başkentlik yapacak olan efsane şehirleri Kurtuba'yı kurmaktadırlar. Aynı zaman diliminde ise Mağrib'de İdrisiler Rabat şehrini kurmuşlardır. Bağdat, Kurtuba ve Fas, Fez'in kurulması ve kısa zamanda büyük metropoller olarak hızla gelişmesiyle İslam medeniyeti yeni bir evreye girdi. Bu dönem İslam tarihinin Ümran Çağı olarak tanımlanacak bir şehirleşme dönemidir. Başta Bağdat olmak üzere İslam dünyasındaki kalabalık nüfusları barındıran bu şehirler, bütün dünyanın kozmopolit nüfus yapısını ve antik çağın köklü entelektüel geleneklerini kendine çekmesi neticesinde İslam bilim, düşünce, kültür ve medeniyetinin bütün yönleriyle geliştiği merkezler haline geldi. Aynı zamanda bu şehirler kanalizasyon sistemi, taş döşeli caddeleri, sokak aydınlatmasına sahip ve hamamları olan ilk şehirlerdi. Bir anlamda İslam'ın hedeflediği ve İslam medeniyetinin ana kalıplarını teşkil eden medeni ümran bu şehirlerde ortaya çıktı. İslam bu şehirlerde elbette Müslüman ideasını yansıtan kendine özgü bir mekan ortaya koydu. Bu mekanların karakteristik özelliklerine baktığımızda merkezde cami, mabet vardır. Yunan şehirlerindeki agora'nın, sosyalist şehirlerdeki meydan, kapitalist şehirlerdeki iş merkezi ve pazarların yerini burada ulu cami almıştır. Bu durum İslam şehirlerinin ana karakterinin tevhide dayandığını temsil eder. İslam şehri bir bakıma Müslümanların Allah'ın kendileri için öngördüğü ideallerine bağlı olarak biçimlenen mekandır. İslam şehirlerini derinden belirleyen bir başka özellik ise mahremiyet meselesidir. Mahremiyet hem birey hem ailevi hem de bütün gündelik hayatı kuşatan bir etkiye sahiptir. Bu yüzden mahremiyet meselesi anlaşılmadan İslam şehri anlaşılamaz. Yüksek avlu duvarları, çıkmaz sokaklar, mesleklere göre ayrılmış bedestenler, dışarıya kapalı içe dönük evler, pencerelerin yönü ve şekli, yüzlerce ince detaylarla mahremiyet hassasiyeti İslam şehirlerini derinden ve adeta görünmez bir el gibi dokur ve şekillendirir. Osmanlı binaları ve sokakları İslam hukukunun kural ve düzenlemelerine sıkı sıkıya bağlıydı ve buraların kontrolü şehrin kadısıyla birlikte sermimar, şehir emini gibi memurlara aitti. Sonuç olarak İslam şehri, Avrupa şehirlerini var eden tarihsel gelişmeler ve oynadığı roller üzerinde anlaşılabilecek bir olgu değildir. Bu bakış açısı, kırık aynada kendi resmini görmeye alışmak kadar çarpıtıcı, olumsuz bir etki yapar. İslam şehri ancak kendini belirleyen dinamikler, tarihi şartlar üzerinden anlaşılabilecek ve yorumlanabilecek bir olgudur. İslam medeniyetini anlamak ancak İslam şehrini anlayarak başlar.